Az sonra dinleyecekleriniz tamamen hayırlıdır. Gerçek kişi ve kurumlarla hiçbir ilgisi yoktur.
Az önce sepetinin içinde uyuyordu. Bagajcısının dürtüklemesiyle dikiliverdi öfkeyle. Saldırı pozisyonunda kobra dansı başladı.
Bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Canlı kanlı buluşma tarihimiz belli oldu. 24 Aralık Pazar, akşam saat 8'de Entropi sahne Kadıköy'deyiz. 4. kez düzenlediğimiz Altın Kobra ödül törenimizle sahnede olacağız. Filtresiz, sınırsız, sansürsüz ve çok eğlenceli geçecek bu gecede. Sizleri de aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız. Çıkın çıkın gelin.
Kobra 1'cim hoş geldik.
Bomba gibi geldik Kobra 2'cim. Hoş, çok az kaldı yani bu gelişimize.
Az kaldı. Patlayacağız yakında değil
yakında,
mi?
Yakında evet.
Yani gerçekten büyük bir patlamanın eşiğindeymişiz gibi hissediyoruz.
İnşallah içimizde patlamaz diyelim.
İnşallah. Neler konuşacağız bugün? İstersen hemen onu söyleyelim ki meraklısı devam etsin dinlemeye.
Evet, çok doğru söylüyorsun. Televizyonlarımızı kapattık geldik bu bölüm. Ve neler izlediğimizi konuşacağız. Yavru kobralarımızın özel istekleri ve çok yoğun ısrarları üzerine böyle bir bölüm daha çekme ihtiyacı duyduk. Neler konuşacağız? Altın kelebek konuşacağız. Kızılcık şerbeti konuşacağız. Efendim İstanbul'a son bilet konuşacağız. Ne başka?
Bihter konuşacağız. Kirli sepeti konuşacağız. Şahane hayatım konuşacağız.
Şahsiyetin yeni sezonunu konuşacağız.
Vallahi dolu dolu.
Neler izlediğimizi konuşacağız.
Ve uzun zamandır yapmıyorduk. Çok istek alan bölümlerimizden biri biliyorsun.
Yavru kobralarımızı kırmayalım dedik. Özellikle de televizyon içeriklerine ağırlık verdik. O çok istek alıyordu. Hadi bakalım bir de bizim ağzımızdan dinleyin.
Sosyal medya hesaplarımızı hatırlatalım. Başlayalım o zaman. Twitter'ımız CobraPod, Instagram'ımız CobraPodcast.
Ben bu konuda bir empati bekliyorum. Yaptığınız iş her hafta on binlerce kişi tarafından takip ediliyor ve takdir ediliyor. Böyle düşünün. Fakat karşılığında 0 lira aldığınızı düşünün. Gerçekten biraz empati kurarak bize destek verebilirsiniz. Bileceğiniz Kreosus hesabımızda Kobra Podcast diye hatırlatmayı mecbur görüyorum.
Bu arada ben geçen gün bir Kreosus'umuza girdim. Yeni bir destekçimiz var, kendisine çok teşekkür ederiz bu arada. Bu vesileyle ben de Kreosus'a girdim. 30 lira 50 lira gibi çok cüzi miktarlarda bize destek olabiliyor yavru kobralarımız. Bunun da şokunu yaşadım yani, 30 liraya ne kaldı?
Vallahi
bir değil iki kobra.
Bir de 30 liraya bir çift çorap alınmıyor ayol.
Evet
artık.
Evet inanılmaz. Ki o 30 lirayı da Kreosus zorla bize 30 lira yaptırdı. 20 idi biliyorsun.
Evet. Bir şişe su parası.
Kesinlikle. O yüzden desteklerinizi bekliyoruz diyelim ve haydi neler izlediye geçelim.
Yatıldı Bihter, kalkıldı Bihter, övüldü Bihter, sövüldü Bihter. Herhalde geçtiğimiz günlerin en çok konuşulan yapımı oldu diyebiliriz Bihter'e.
Kesinlikle, daha yapılacağı söylendiği andan itibaren bu arada Farah Zeynep'in Bihter olacağı açıklanmasının ardından Behlül'de Boran Kuzum oldu biliyorsun. O da yetenek abidesi oyuncularımızdan biri.
Ben izlemekten keyif aldım bu arada Bihter'e. Dekoru, duvarı, kıyafeti, işte ne bileyim merdivenlerde inerken ki kuyruğu. Resimler güzeldi yani, onu bilmiyorum, ben beğendim.
Çok stilizeydi.
İşte yani, ben onu seviyorum bazen.
Ama işte hikaye öyle bir hikaye değil ya, o stilizelikte ne bileyim bir de
hikayede aşkı memnu değildi, Bihter'di.
Bir yandan da dizinin uyarlamasıydı işte, maalesef kitabın uyarlaması
da değildi.
Yani,
İkisi de değildi aslında. Bence
kitapta olmayan, dizide olan sahneler vardı filmde yani.
Tamam.
Kitap uyarlaması olmuyor bu zamanda da.
Hayır, ben şunu demek istedim. Bana kalırsa da hem kitabı okumuş hem diziyi izlemiş birisi kendinde bir Bihter karakteri oluşturmuş. Ve Bihter'in ne yaşadığı kaderi ne de sonunu, yani hayatının son buluş şeklini beğenmiş. Demiş ki benim Bihter'im, benim başına bunlar gelmeyecek diye bize kendi Bihter'ini anlatmış gibi geldi.
İşte bu niyetle yola çıkmış bile olsa keşke bunu başarabilseymiş. Hızlı bir böyle sanki ölmeden önce hayatın film şeridi gibi gözlerinin önünden geçer ya. Hiç bir duygu muygu bir şey yok, her şey saniye
çok
saniye
hızlıydı.
Paldır küldür koştur koştur. Onu izledik yani 1,5 saat.
Bu İnsanlar Cumhuriyet'in ilk yıllarında yaşıyorlar. Kayıkla falan gidiyorlar gittikleri yere. Bu kadar hızlı varmasalar mı her yere yani? Saniyeler içinde dediğin gibi çok hızlıydı.
Her karar, her duygu, her şey pat pat pat pat pat pat pat pat. İşte dizinin özeti gibi geldi bana bu da. Yani yaşattığı his buydu üstümde.
Parodisi gibi daha ziyade.
İşte Bihter filmin adı ama Bihter ne kadar derinleşti?
Onu Farah'a sormak lazım. Şimdi onu Farah bilir yani.
İşte o da her sahnede başkaydı zaten.
Evet.
Yani hiç... Onun da duygu devamlılığı yoktu. Canı nasıl isterse öyle oynamış. Çok protest buldum. Yani böyle...
Deneysel.
böyle film der gibiydi. Bir taşta onlar koymuşlar. Tebrikler ne diyebilirim?
Çıtayı yani. Bir adımda onlar yükseltmişler diyorsun.
Kesinlikle öyle. Beren Saat dijital oyuncumuzdur bizim biliyorsun. Şimdi onun da projesine geleceğiz ama Farah Zeynep de mekanik oyuncumuz yani.
Dijital değil o. Dijitalleşememiş bile yani. Çok mekanik. Kurmalı oyuncaklar gibi yani. Böyle.
Kuruyorsun tık tık tık tık.
İşte ne kadar kurduğuna göre oynuyor ama işte yani.
Evet.
Her seferinde aynı ayarda kuramazsan her açıda başka bir Bihter görüyorsun. Aynı sahnenin farklı açılarında farklı Bihterler görüyorsun
kesinlikle,
yani.
Kesinlikle kesinlikle. Bunu niye böyle çektin dediğim çok fazla şey oldu. Niye bu açı dediğim çok fazla şey oldu. İnanılmazdı.
Bir de Bora'nın mesela götü güzeldi. Nasıl o kadar kötü çekebildiniz o çocuğun götünü yani? Neden o kadar çirkin çıktı o insanlar o ekranda?
Hande teyze ama çok güzel gözüküyordu.
Hande teyze tanrı çaydı yani.
Çok muhteşem.
Bu arada Ahmet Hakan yakıştıramamış ama bence muhteşem de bir Firdevs Hanım olmuş yani.
Evet işte keşke biraz daha duyabilseydik, keşke daha görebilseydik. Hiç yetmedi bana yani, anladın mı? Tam olarak ama hissi şimdi, buydu yani.
İşte Firdevs Hanım'ı gördüğün kadar Matmazel'i de görecektin, öyle düşün.
Ama o Matmazel'in korkunç aksanı Ahmet Hakan'ın i̇şte dediği kadar vardı yani. İnanılmaz kötüydü ki Ebru Özkan iyi bir oyuncudur.
Evet.
Her zaman da iyi oyunculuğuyla konuşulur.
İvana Sert'ten bile kötü Türkçe konuşuyor numarası yapıyordu yani.
Yok, Dadı'daki Müller Dadı. Evet. Dizisindeki. Her şeyi diziden referans almışlar ama Matmazel niye orada kalmış yani? O da en azından bugüne gelebilirmiş.
Deneysel.
Bihter falan da çok bugünden konuşuyor çünkü filmde.
Evet, değil mi?
Falan. Ne trip atıyorsun ya falan diyor Adnan'a.
Diyor ama... Matmazel yani 19. yüzyıl Fransa'sından yeni gelmiş yani.
Zaman makinesi.
Zaman makinesi. Matmazel'i yalının kuyusunda bulmuşlar yani taşındıklarında gibi.
Evet. 30-40 tane sahne yazsaymış. 5 dakika 5 dakika her şeyi böyle dolu dolu görebilseymiş. Ne anlatmak istediğine karar verseymiş keşke en başta.
Her şeyden önce.
Her şeyden önce. Bunu anlatacağım deseymiş. Ve o 40 sahnede bunu izleseymişiz yani. Mükemmel olurmuş. Ama olmadı.
Bu da hoş bir dizi olabilirmiş. Böyle Fleabag gibi.
4 bölüm bir şey.
Böyle bir mini dizi haline çevrilebilirmiş. Şey gibi olabilirdi. Bu Point of View diye bir film var. Aynı hikayeyi bir Bihter'den, bir Adnan Bey'den, bir Behlül'den bir şey izleyebilirdik. Yani sadece mesela Bihter filmi değil de Bihter'i böyle hızlı hızlı Bihter'in sahnelerini Bihter'in gözünden. Bir bölüm sonra Adnan Bey'in sahnelerini Adnan Bey'in gözünden. Behlül'ünkileri Behlül'ün gözünden. Ve hep aynı günleri yani işte aldatma günü, işte şu günü, bu günü falan filan diye böyle dediğin 40 sahneyi 20'ye düşürüp belki de falan böyle bir şey. Bu kompozisyonla, bu dille yapılsaymış belki böyle tatlı bir şey ortaya çıkabilirmiş ama senin de en başından beri de söylediğimiz ve pek çok kişinin de söylediği gibi koşuyor film.
Koşuyor. Duygu yok. Yok. Yani duygu yok.
Yok, kalamıyorsun zaten.
Duygulanmak yani. İçin de film izlediğimiz için boşluğa düşüyor yani o iki saat. Yani az önce de söylediğin gibi hiç kimse filmi beğenmedi. Farah da sanki konuşulmasın diye var gücüyle çalışıyormuş gibi değil mi? Hemen arkasından bir Yılmaz Güney olayı zortlattı Twitter'da tekrar ve tekrar.
Yetmedi Kızılcık Şerbeti'ne koştu. Hiç ne hikayeye ne sena hiçbir şey hizmet etmeyen bir rolle
bomboş
girdi ve çıktı.
Bomboş bir 20 dakika yani. Çok korkunç bir oyunculukla bir de bu arada. Ben hiç tutmadım da yani beğenemedim.
Farah Zeynep Abdullah zaten o bir tane bir deli kız oynadı o
Masumlar
apartmanda.
Gülseren'in apartmanında.
O kadar bence yani.
Hep de o değil mi zaten sonrasında yani?
Sanki kendisi de oymuş gibi ya o yüzden.
Bilmiyorum, biz sivri dilliliğimizle nam salmış iki kobrayızdır biliyorsun ki 4 yıl önce ilk çıktığımızda kim bilir kimlere neler söyledik. O yüzden hani iyi bir insan olabilir, dünya tatlısı bir kız olabilir ama tutmuyor yani oyunculuğu, daha çok çalışması lazım, ne diyeyim.
Bir de bunu sadece galiba biz de böyle düşünmüyoruz yani. Saddam Hüseyin'in hayatının film olacağı haberine bile tebrikler Farah Zeynep Abdullah yazmış insanlar yani.
Tabii parodik şeyde de aynı. Bergen'de de aynıydı. Bihter'den ne farkı vardı Bergen'in? O da i̇şte, 2023 model Bergen'di.
İşte hepsi o kız işte o.
Hepsi o kız.
Dizide, apartmandaki kız. İşte sanki hepsi Farah'mış gibi de ya, tekrar etmek gerekirse.
Oyunculuk aura ile ilgili bir şey ya aslında. Yani ona baktığın zaman o olduğunu da hissetmen gerekiyor ya. O olmuyor kızda. Ne kadar iyi de parçalasa o aura yok yani, giremiyor içine. Bihter'de dönem, Bergen'de dönem ama kadın 2023'te yani. O aurası 2023.
Kurt Seyit ve Şura'da da öyleydi.
Evet, öyle bir geçer zamankide de öyleydi. Kız dönem değil yani.
Bugün.
Bugün.
Burada.
Başını da örtse o aura değil ya o kız. Kızılcık Şerbeti'nde de olmuyor yani. O kız neyse onu koyacaksın, o olacak.
Doğru.
Ne diyelim, dost acı söyler, hep sevdiğimizden.
Tabii ondan.
Çok çok
şaka biliyorsun.
Keşke Altın Kelebeği de alsaydın. Hak ediyordu.
Tabii. Kanal D yapımı bir şeyle olsaydı belki alırdı.
Kanal D'de dizisi olsa alırdı, doğru.
Şimdi Bihter'de duygulanacak vaktimiz yoktu. Film koşuyordu dedik. İstersen hiç yerinden kıpırdamayan ve duygulanacak çok vaktimizin olduğu bir filme gidelim.
Gidelim.
İstanbul için son çağrı.
Evet, son olmuştur umarız. Yani asla bir daha tekrarlanmasın diye başlayalım bence. Ahmet Hakan gibi en başından böyle koyalım şeyi.
Başı sonu belli olmayan, kendi içinde zamanı kırılan, bükülen falan bir filmdi ve ben açıkçası o kadar işte duygulanacak vaktim oldu ki 20 dakika uyumuşum bile arada.
Eyvah.
Yani filmin 20 dakikası yok bende yani.
Eyvah, ben uyumadım. Maalesef 90 dakikam ziyan.
Benim 70 dakikam ziyan oldu. 20 dakikayı ben uyuyarak değerlendirdim. Şu bir de çok sinirim bozdu benim. Ben böyle filmin başı aslında ortasıymış ya. O ortası geldiğinde ben iyice ilk tanıştıkları kıyafetleri bile giyip bavulları bile hazırlayıp da gidiyorlar. Böyle bir role playing yapacaklar falan gibi ümit ederek. Aa meğersem başına geri dönmüşüz filmin. Zaten izlediğimiz şey eğlenceli değildi. Bir daha niye izliyoruz aynı şeyi baştan başka bir...
Biraz da Kezban Paris'te gibiydi açıkçası. Gitmişken Amerika'ya orada bütün turistik bir gezi yaptık yani onlarla biz de o turistik geziyi. İçi boştu ama işte sahnelerin. İçeride bir şey olmadığı için o sokaktaki pezemeklerle kavga sahnesi falan korkunçtu yani. Öyle şeyler mi kaldı?
Evet. Yani New York'ta hangi sokakta buldunuz o insana bıçak çekiyor? Yani o artık insan öldürmek falan onlar çok kolay şeyler değil oralarda yani. Tam önünü keserler, paranı isterler, küfür ederler falan filan ama hiç kimse de tutup seni kesmeye kalkmaz yani. Veya birini tutup dövdüğünde seni bulurlar, cezanı da verirler gibi geliyor bana açıkçası.
Ya işte bu böyle çok eski romantik komediler izlenmiş. Amerikan dizileri filmleri ama eski yani. Yaşlı biri yazmış bunu. Onu da çok hissediyorsun filmi izlerken maalesef. Nuran Evrenşit yazmış zaten. Zeytin Ağacı gibi, Atiye gibi muhteşem Netflix eserlerinin de yaratıcısı kendisi. O yüzden şaşırtmadı aslında. Zaten bir beklentim de yoktu benim bu filmle ilgili.
Bir de iki oyuncu var filmde hep topu.
Tabii.
Biri dijital. Yani Kıvanç ne yapsın ki? Koskoca filmi sırtlanıp götürecek hali yok çocuğun yani.
Tabii.
Elinden geleni yapmış, evet. Emeğine sağlık. Bir yere kadar olmuş o da.
Beren'e de böyle ısrar kıyamet zorla sanki hani böyle Beren'cim ölüyorum son isteğim yalvarıyorum.
Ne olursun oynayıver.
Falan hani ne istersen Beren falan diye oynatılmış her zamanki gibi yani Beren sağ.
Ve böyle 48 saattir uyumuyormuş da uykusunun ikinci saatindeymiş de uyandırmışlar gibi öyle bir nefret, isteksizlik, nefret. Ben niye buradayım? Bu kameramanlar kim? Evet, Kıvanç evet. Neden burada? New York neden bu kadar soğuk? Aklından bunlar geçiyor görüyorsun. Orada ağzı işte şey diyor. Biz birbirimizi sevmiştik ama bilmem ne falan diyor ama aklından geçen bu teras soğuk falan diyor. Yani hissi o. Görüyorsun onu gözünde.
Gerçekten öyle.
Kenan nerede? Keşke o da New York'a gelseydi. Bir uçak
bile... Gitmiş. Ha. Kenan da filmin sonunda şarkısını vermiş biliyorsun tabii ki. Tatil yapmış. Biraz zaten gezelim görelim olmuş. Film çekmişler. Bir
sanki şey
işte.
Gibi ay şimdi bunu burada çekmek yerine işte ne bileyim Empire State'e çıkmak vardı diyormuş gibi her sahnede yani.
Evet.
Gider şimdi bilmem ne kulüpte eğleniyor olacak ya üf burada da sahne çekiyoruz gibi bir ifadeyle oynamış bütün filmi yani.
Hissi de o filmin hissi zaten.
Seyircide yarattı, bende yarattı. Uyuttu işte ben öyle düşün yani.
Ama dediğim gibi beklentim zaten yoktu. Bir taşta onlar koydular. Nurhan Hanım zaten var gücüyle duvar ıstısı gibi çalışıyor.
Çalışıyor.
Tıkır tıkır yani.
Neydi diğer işlerini tekrar say eserlerim.
Atiye. Zeytin Ağacı.
Zeytin Ağacı zaten.
Muhteşem projeler biliyorsun değil mi?
Tarikatçı yani kadın.
Yani. Zeytin Ağacı'ndaki gibi bir tarikat, evet.
Tarikat o da tabii. Yani.
Ki hocayı takip ediyor. Zeytin Ağacı konuşulurken araştırıp bulmuştuk.
Hanımefendi ailesini pek çok kez dizdirmiş bir insan yani. Skolastik düşüncenin esiri olmuş bir bireyden bahsediyoruz yani. Ne kadar ciddi alıp konuşabiliriz.
Yine aynı Bihter'e yaptığım eleştiriyi genel herhalde sektörün geldiği durum bu olmuş. Büyük olaylar, enteresan gelişmeler, hiç görmediğimiz şeyler değil de duygulanmalar, duygular üzerine gidersek daha kompakt, daha küçük hikayeler, daha duygusal hikayeler. İki tane oyuncumuz. Biri dijital de olsa en azından izletiyor kendini. Onun da bir ekran ışığı var. Evet. Ne hikayeler anlatılır? Bu mu yani? Falan. Ben de bunu söyleyeceğim son sözümde.
Çinli bavulumu çaldı ilk sahne. Hadi canım. Ya havaalanında bavul karıştırmak kimin aklına? Nasıl bunca zamandır kimsenin aklına gelmedi yani?
Değil mi? Yok işte çantaya koymuş bavulu. Telefonu da gitmiş bilmem ne.
Ha bir de telefonumla cüzdanım bavulumda. Abla aptal mısın? Koca çanta niye kolunda takılı? Onun içinde ne var o zaman? O kol çantasının içine de taktırma o zaman o kol çantasını o kadına.
Bir de yani mesleği, kocası falan öyle tercihler yapmak zorunda kalıyor falan. Onu yapmadığı için böyle şeyler yaşanıyor. Finalde işini gücünü bırakıp koşa koşa kocasına gidiyor falan. Enteresandı o açıdan.
Biliyorsun Melikşah'ın filminin çok fazla sonu var diye hep söyleniyordu. E bunun da hiç yok. Ne başı var filmin, ne sonu
i̇şte
var.
İşte bu işi gücü bırak koş kocana.
Koş kocana.
Öyle bunun sonu o. İşten güçten de mutluluk
Sibel
gelmiş.
Üresin, koş çalışmak mı o da ne?
Yürü kocana koş. Şey gibi Kerim Can Durmaz gibi.
Aşkım kocan çok güzelmiş, tadını çıkar.
Saçmalama Engin moduna geç hemen diyorsun.
Aynen, git tadını çıkar.
Aynen öyle, bir Engin bul kendini.
İşte Cahide Hanım'ın gündüz güçleri diyorum ben artık buna yani. Kusura da bakılmasın. Cahide Hanım, bir gündüz düşlerimizi bırakalım, kendimizi keşfedelim, neden bunları yazıyoruz düşünelim, bulalım ve gerçekten ne yazmak istiyorsak onu yazalım.
Veya illa senarist olmak zorunda mıyız?
Değiliz.
Bunu bir soralım.
Değiliz yani.
Yani bizi mutlu eden, tatmin eden, bizim yapacağımız meslek bu mu diye de tartıp ölçüp biçebiliriz. Çok... Hiçbir şey için geç değil.
Hiçbir şey için. Kızılcık Şerbeti'ne gidelim istersen. Onun için geç olmuş olabilir mi?
Ben
hala dönebilir. Ben de izliyorum. Bırakamadım
şimdi
yani.
Şimdi yani.
Hala dönebilir. Devam ki.
Şimdi bir Kıvılcım'ı, bir Alev'i izlemek. Bir böyle ya keşke benim de anam senarist olsaydı da bana böyle güzel roller yapsaydı diye diye Nilay'ı izlemek. Keyif veriyor hala yani. Anlamadığımız, benim bazı sinir krizi geçirdiğim noktalar olsa da keyifli bir dizi şimdi Kızılcık Şerbeti.
Bence de keyifli bir dizi. İşte diyoruz ya, bir taş daha koydu, bir taş daha koydu. Gerçekten senaryo yazıldığını hissettiren, üzerine kafa yorulduğunu, ne yazsak bu hafta diye düşünüldüğünü ve o sahnelerin dolu dolu yazılmaya çalışıldığını, en azından öyle bir niyetinin olduğunu hissettiren de tek dizi.
Çok güzel söyledin ve bu belli ki oyunculara da geçiyor. Yani oyuncular bu senaryoyu okuduğunda, çünkü görüyorsun oyuncular da o inanmışlığı, o işe sahip çıkmayı, inanarak oyunu, hepsi oradalar yani. Ömer'den bahsetmiştik, hatırlıyor musun? Merve Dizdar'a çok üzülüyorum.
Evet.
O kızcağız kıyamam, oynuyor diye yani. Çünkü diğerleri piyasa işi yapıyor,
aynen,
televizyona replik okuyor yani falan, ama Merve Dizdar orada yani falan diye. Bu dizide herkes orada.
Herkes orada. Ve işte bu dizi aslında star peşinde koşmanın, star kadrolar kurmanın gerekli olmadığını da bir kez daha gösterdi.
Kesinlikle öyle.
Kıvanç'la Serenay'ın dizisi can çekişiyor yani.
Öyleymiş ya. Yani...
Yazılamıyor da, izlenemiyor da. Ünlülük seviyesi diyorum tabii starlık derken bu arada da. Kıvanç, Serenay, işte ne bileyim Demet Özdemir'in de, Hande Erçel falan, hani bunların peşinde koşmaya gerek yok. İyi oyuncularımız var.
Şimdi evet, her şey çok güzel ama benim için çok yolunda olmayan bir kısmı var. Onun parantezini açmak istiyorum ben Kızılcık Şerbeti'nde. Çünkü fütursuzca dizinin her yerine yaşanmış bir hikayeden alınmıştır yazıyorlar. Madem öyle, hiçbir karakterin karşısına bir boşanma avukatı oturtup.
Şimdi sizin deli manyak hareketleriniz var. Bu yüzden velayet almamız imkansız. Sen gene evlen kocanla kızım. Bakalım gene bir manyaklık yapar, gene boşanırsın, öyle alırız velayeti
diye akıl verdirtemez.
Çok kötüydü yani.
Tüyler ürperti. Ben böyle...
Çok kötüydüm.
Dedim ki doğayla aynı anda aynı tepkiyi verdik böyle, şey yaptık. Böyle,
hani aileden yana oluyordu mahkeme?
Dedim böyle.
Ama şimdi sizin durumunuz farklı.
Nesi farklı ya? Hapishanede olan annenin yanına veriyorlar
tabii
bebeği. Anlatabiliyor muyum?
Dilan Polat'ın bile isterse alabileceğini söyledi.
Ki bebek
geçen
değil.
Hafta. Tabii.
Bir de yani bir anneyi emmiyor bilmem falan, anlatabiliyor. Bunlar
aşkım,
da hep
bir
unsur.
Aşkım bir de avukatı tutmuş adam, avukatı ayarlamış, doktoru ayarlamış, orada fake kavga çıkarmış, güvenliği ayarlamış. Bunları kanıtlamaya uğraşmak yerine
evlen, bir daha adam sana manyaklık yapsın onu bekle. Hatta ilkinde de mümkünse kek ve çay eşliğinde neden beni dövdün diye bir sor bakalım sebebini. Korkunç bir mesaj.
Çok kötü
çok,
bir mesaj.
Çok, çok kötü.
Neresinden dönecekler bilmiyorum. Tekrar evliliğe gidiyor biliyorsun son bölümde artık.
Fatih ve Doğa için nereden dönülürün hiç umurumda değil açıkçası. Bu hatadan bir şekilde dönülmesi lazım. Çünkü bunu izleyen ve boşanmayı düşünen kadınlar için korkunç bir mesaj. Diyorum ya, anne hapiste bile olsa çok uç bir şey olması lazım. Anne felçli ve zaten kendine bakamıyor.
Falan. Uyuşturucu bağımlısı bir şey.
Gibi ciddi bir şiddet meyili var ve buna sebebiyet verecek psikolojik rahatsızlıkları var falan gibi durumlarda yani. Ve oralarda bile yine gözetim altında emzirmek bir şey eğer
yani
vücudu.
Yani şunun cevabını vermiyor senaryo, lafını bölüyorum. Doğa neden tekrar doktor kontrolüne gitmedi? Bunu Fatih de son bölümde kavga ederken sordu. Gitti gittin aldın mı raporu? Yo almadın. Niye gitmedin?
Niye gitmedim? Ben hatırlıyorum çok dikkatli izlediğim için. 24 saat içinde rapor veren kurum ikinci rapor için aylar sonrasında gün verdi çünkü.
Falan.
Yok öyle bir dünya. O kurumlar ilk başta da aylar sonrasında veriyor günleri.
Evet.
Hatta o zamana kadar da çocuk anne de kalıyor yani.
Aynen. Çok anlamsızdı yani.
Ya anlamsızlığı geçtim. Kötü.
Kötü.
Kötü örnek.
Mesaj
yani.
Olarak
kötü
da çok
mesaj.
Kötü.
Çok kötü mesaj.
Kaldı ki Kızılcık Şerbeti kadın dayanışması ve kadın mücadelesi üzerine neredeyse yarısından fazlasını izleyicilerini toplamış bir dizi.
Bu şekildeyken.
Böyle gösterip ondan sonra meselenin buraya gelmesi kabul edilemez.
Ve bu bir boşanma meselesi dedi. Hadi sadece boşanma meselesi olsa saçma salak bir aşk hikayesine hadi hukuku da dahil ettiler de diyeceğim. Velayet konuşulurken bir de çocuğun velayeti söz konusu. Bunu böyle şey için asla böyle egzajere romantik ve kadına rol yükler bir yerden söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın ama bir anne için evladı üzerinden bir mevzu dönüyor orada yani. O aşamaya gelindiğinde kocayı kimse bir tarafına takmaz gibi düşünüyorum. O yüzden böyle bir yerden yanlış mesaj verilmesi, yanlış bilgi verilmesi bence çok çok çok kötü.
Ve işte bu konuda gitmek istedikleri yer de bana çok enteresan geliyor. Doğa ve Kıvılcım iki bölümdür telefonla bile konuşmuyorlar. Hiçbir şekilde iletişimleri yok. Kıvılcım'a saçma sapan farklı hikayeler yazılırken kızıyla uğraşsın, annesinden yardım istesin bir şey. O yani orada gerçekler yaşansın. Bu iletişimsizlik de çok anlamsız.
İşte annenin kolundan tutup seni kürtaja götürüyorsa bir bildiği vardır hayatım yani. Bu dizinin bence evet. Kıssadan hissesi o yani.
Aynen öyle.
Hadi istersen biraz detay detaylarına inelim. Bu mesela alev meselesine de ben inanmamaya başladım.
Ben de inanmıyorum ve artık kabak tadı.
Yani şunu gösterin bize o annenin alevi neden ve nasıl tetiklediğini ve annenin yapma dediği her şeyi alevin neden ve nasıl yaptığını bir görelim ki
evet.
Apo'ya da sırf anneye inadından bir Lütfü yakınlık yapalım. Gösterdiğine ikna olalım. Bize bunu 2. 3. bölümde şu kadarcık bir anlattır gibi yaptınız geçtiniz yani. Alev'in motivasyonu ne abi? Ben böyle oturup Gülseren Budayıcıoğlu gibi psikanaliz yapacak halim yok. Alev'e yani. Bana ne bileyim Nilay'ın türbe yeşil tırnaklarını göstereceğine Alev'le annesi arasındaki çatışmayı göster yani.
Ki Sönmez Hanım da çok renkli ve iyi bir karakter. Evet. En az Alev kadar renkli bir kadın
evet.
Yani o da.
Çok iyi bir dinamikleri var iki oyuncu karşı karşıya geldiklerinde.
Ve hani Alev'in geldiği nokta gerçekten tuhaf.
Herkesin aşkı Alev'i görene kadardır canım.
Falan Ebru Destan'a geçen bölüm biliyorsun. Şuursuzluk seviyesinde yani Alev şu anda.
Ya zaten öyleydi ama bilgisi olmadığı konular hakkında öyleydi Alev. Artık böyle Alev'i
ama
tırnak
işte
içinde aptal bir kadın.
Ama işte kadın bebeğim. Kadın evet. Dayanışıyoruz. Hey kadınlar el ele falan da yazılıyor ya Alev'e sürekli. O yazılırken iki bölüm sonra.
Herkesin aşkı Alev'i görene kadardır tatlım yallah.
Falan.
Dedirtmezsin bir kadına
dedirtmezsin
yani.
Yani bir kadına. Bir de hiç o kadar da çirkinleşmemiş bir kadın.
Evet.
Çirkin bu kelime
evet,
çünkü yani.
Evet doğru söylüyorsun. Alev hiç öyle bir karakter de değil yani. Nur Sema'nın 2 dakika ıslak saçta durdu diye zatürre olmasa ne diyorsun?
Olur ama olur. O alış
Allah insan alıştığından ayırmasın.
Gülben Ergen demişti biliyorsun. Çok güzel bir vecizesidir. Bir de Pembe Hanım'ın titizliğini de görüyorsun. Hiç mikropla da tanışmamıştı.
Kireç döküyordur onun üstüne bebek yanına mikrop kapmasın diye.
Yani hani Nur Sema'nın ilk saçmalıkta hastalanması beni o yüzden hiç şaşırtmadı.
Doğru,
çok normal.
Haklısın.
Bir de beslenemiyor yani. Hiç alışık olduğu hiçbir şey yok şu an. Yeni bir Survivor'a katılmış gibi Nur Sema.
Doğru. Dominik Adası'nda gibi Nur Sema. Her seferinde o çocuk kapıyı dikkatli aç diye uyarmak zorunda. Yani.
Nur Sema Survivor'da gibi o yüzden ben çok hak veriyorum.
Peki Çimen'in Mihri'yi yoldan çıkarması ne diyorsun? Kız babasına yalan söylemeye başladı ya.
Evet. Yani hikayeye zorla tutturulma çabasına hayran kalıyorum. Mihri ve Ertuğrul Bey diyebilirim sadece.
Ertuğrul Bey galiba Ömer'le switch yapacaklar. Ömer'i iyice delirttiler.
Evet ölecek Ömer galiba. Tabii. Oraya gidiyor yani.
Tabii.
Ama üzücü Ömer'le Kıvılcım'ın aşkı dizinin tek tutar yanıydı bence. Güzel.
İşte şimdi Ertuğrul Bey'le olacak o. Yani, onu da yemedik bu arada söyleyelim.
Yani.
Yemiyoruz
İçim
yani.
İçim ısınmıyor. Kıvılcım'ın Ertuğrul'la sevgili olabileceğini yiyemiyorum ne yazık ki.
Ertuğrul Bey bir de çok böyle ne bileyim. Neyse söylemeyeceğim. Hiç kimseye şimdi politik olarak ayrışmacı kelimeler evet. Kullanmam gerekecek. Yani bana kötü bir vibe veriyor. Yani Ömer o vibe'ı vermiyordu mesela.
Ertuğrul Bey bana böyle çok renkli ve dirty bir seks hayatı varmış gibi geliyor. Kırbaçlar, işte böyle o evin bodrumu tavandan aşağı saten kırmızılarla kaplıymış gibi.
Kıvılcımla da çok uyumlu olmazlar mı?
Şu camdaki kızda seks odası vardı ya adamın. Şeyler, salıncaklar bilmem neler. Aynısından Ertuğrul Bey'de de var gibi.
Kıvılcımla sallanırlar bol. İşte ne güzel. Kıvılcım da tam bir dominatrix yani.
Evet, Kıvılcım'ın da hissi o.
Son bir parantez açacağım. Bir de bu hiç sebepsiz yere diziye sokulup sonra Mustafa'ya musallat edilen hizmetçi.
Evet, çok anlamsızdı bu arada. O da çok saçma bir bölüm hikayesi.
Ve çok yanlış ve kötüydü. Tamam, Mustafa gerçekten sütten çıkmış ak kaşık olabilir. Çünkü dünya en sevdiğimiz karakter yani, şimdi dizide yere oturalım, doğru konuşalım. Ve Mustafa'nın başına bunun gelmesi çok üzücü olabilir. Mustafa hiç böyle bir şey yapmayacak ve herkesin inanması gereken birisi olabilir. Ama dizide yaşandığı gibi yaşanması bu olayın ihtimalinin çok çok düşük. Türkiye gerçekliğinde tam tersi. O adamlar o kadınlara tacizde bulunuyorlar. Kadınlar bu konuda sesini çıkarttıklarında da iftira atıyorsun diye suçlanarak ya kovuluyorlar, evet, ya iftiraya uğruyorlar ya da başka bir şey. Yani Türkiye gerçekliği tam tersi. Yani Türkiye'de Mustafa'lar çok çok azınlıkta. Hatta yok denebilecek seviyede yani. O yüzden de yine işte senin dediğin gibi kadın dayanışması mesajları veren bir dizide böyle bir sahnenin olması ve dediğim gibi senaryoyu hiçbir şekilde hizmet etmeyen böyle bir sahnenin olması da çok manasız geldi bana açıkçası.
Yani ben o konuda ne yapmak istediklerini anlamadım. Yasak Elmalısı'nı izlediğimiz için bu senaristlerin ne kadar hızlı manevra alabildiklerini, konuları ne kadar hızlı toparlayıp değiştirebildiklerini biliyoruz. Bu hizmetçi meselesinde önce Eğreti Gelin ne başladı biliyorsun. Sanki bir yere gireceklerdi. Olmadı, hizmetçi değişti, bir şey oldu. Tekrar sonra bu saçma sapan olay yaşandı. Bir şey vardı akıllarında, o olmadı, ondan vazgeçtiler, geri de dönemediler, böyle bir şey yaptılar falan gibi saçma sapan. Nilay ile ilgili bir şeyler vardı muhtemelen. Yani o Mustafa ile Nilay'ın arasını geleceklerdi falan, ondan vazgeçtiler belki. Öyle bir şey vardı orada yani, benim hissim o oldu.
Ha, hizmetçiyi Amerika'ya okumaya göndertmek yerine böyle bir taciz vakasıyla işten kovdurttular diyorsun.
Tercihler orada devreye giriyor yani. İşte doğa olayındaki tercih gibi, o hizmetçiyi de nasıl göndereceğiz tercihi böyle kullanılmış. O enteresan seçimler.
Çünkü biliyorsun Yasak Elma'da herkesi Amerika'ya gönderiyorlardı diziden çıkanı yani. Hani evet. Zam isteyen oyuncu kendini Amerika'da buluyordu önümüzdeki senaryoda, o yüzden... Başka bir televizyon yapımına gidelim istersen. Kirli Sepeti. Ben bunu çok seviyorum. Çok gülüyorum buna. Zengin ev hanımları ve yanındaki yardımcı kadınları anlatan. Dizi öyle dediği için öyle söylüyorum. Böyle kadınım, kadınlarım falan. Onun üzerinde de çok duruluyor. Esprisi çok yapılıyor.
Kadınımı da aldım geldim falan.
Kadınımı getirdim sana falan böyle diye. Arkada tabii bir kadın cinayeti hikayesi var. Bence de güzel değişleniyor şimdiye kadar en azından. Bir yandan da böyle bir işte hanım ve yardımcısı komedisi de dönüyor. Tatlı bir dizi ya. Ben sevdim yani Kirli Sepetini. Gülüyorum izlerken.
Ben 3-4 bölümünü izledim ilk. Bir noktadan sonra sıkılmaya başladım. Bu cinayet olayından çok sıkıldım. O gazetecinin
çözüldü.
Şoför olarak oraya girmesinin kolaylığı. Telefonla birilerini arıyor falan. Şunu bulun bana. Bunun adresini bulun. Bu plakayı araştırın. Kimi arıyor? Boşluk. Yani o her istediğini yapabiliyor falan. Onlar bende pek inandırıcılık problemleri yaşattı. O şeyi sevmedim yani.
Ben hemen cevap vereyim. Polis teşkilatından birini arıyor. O da yüz tanımayla o İçişleri Bakanlığı uygulaması. Kimi arıyorsa anında buluyor. Lütfen.
Aynen.
Nerede yaşadığını unutuyorsun bazen.
Hani o tarz şeyler biraz kolaycılığa gelmiş gibiydi. Ben o yüzden o aks beni hiç tutmadı. Yoksa hizmetçiler ve hanımlar arasındaki ilişkiler
çok güzel.
Evet.
Ben bu tarz dizileri zaten biliyorsun kendi şeyimi kurgumla izliyorum. Yani çoğu hikayeyi atıyorum arkadan. Direkt o kendi izleyeceğim, güleceğim sahneleri izliyorum ve bitiriyorum yani. Bazı hikayeleri hiç takip etmiyorum. Birileri boşandı mesela, hiç umurumda bile değil orada ne olduğu yani.
Influencer hanımefendi sanırım boşandı. Ama yine bu dizide de o senaristlerin enteresan tercihleri, iki kız kardeş, aynı adama aşıklar falan. Bu böyle hani en uç...
Aynı adama aşık da değiller. Aynı adam için dövüşüyorlar sadece. Aşk Aynen. yok yani ortada. Öyle bir aşk hikayesi de yazılmamış hani kimseye.
Konu olarak bunun seçilmiş olması da enteresan.
Bağlız baldan tatlıdır hayat.
Böyle ahlakçı bir yerden falan söylemiyorum bu arada. Anladın ne demek istediğimi diye düşünüyorum.
Ya Türk aile yapısı, yok kutsal Türk toplumu bilmem falan.
Hiç öyle bir yerden
falan. Hayır diyorlar ama bunu satarlarken bir yandan bunu yapmaları bize de bu eleştiri hakkını tanıyor ister istemez.
Çünkü
yani.
Gülseren Hanım'ın anlattığı dünyalar zaten ortadayken.
Yeterince ıslak, rutubetli ve karanlıkken.
Aynen, bir de niye bunu anlatıyoruz yani?
Diyelim ve daha karanlık bir hayata gidelim. Şahane hayatım.
Gidelim. Bu da Meriç Acemi dizisi biliyorsun.
Kan donduran bir dizi.
Kaan Donduran, kendisi ufak tefek cinayetler ve Aşk 101'den sonra tekrar huzurlarımıza geldi. İnanılmaz.
Ne derler? Ensemble bir oyuncu kadrosu.
Muhteşem herkes.
Muhteşem.
Takır takır.
Takır takır yani. Can çekişen bir hikaye.
Evet.
Yani böyle...
Sallantıda.
Sallantıda bir hikaye. Ama o kadar içinden geçiyorlar ki o dizinin oyuncular böyle ağzını açık izliyor.
Film olmalıymış. Ya da 4 bölüm mini dizi falan.
Aynen.
En fazla onu kaldıracak evet. bir hikaye. Böyle 2,5 saat kaldıracak bir hikaye değil.
Gelin kaynana çatışması tamam.
Çok tatlılar. Bu arada hanımefendi inanılmaz doğal, inanılmaz tatlı oynuyor. Tebrikler
kendisine. Subur yavrucuk.
Diğer hanımefendi. Once Upon a Time Çukurova'daki hanımefendi. Muhteşem oynuyor.
Nesrin Cevatzade yıkılıyor.
Evet.
O da şarkı olarak gelmiş bu arada. Evet. Yani o çıkmamış şarkıda. Nasıl ki Şevval Sarmış Ender'den çıkamadı hala Altın Kelebek'te de gördük. Şeyde şarkıdan çıkmamış belli ki. Ama yakışmış şarkı oraya.
Yakışıyor yakışıyor. Ona çok yakışıyor öyle roller. Yine zenginler, fakirler, zengin olmak isteyenler. Aynı
mafyalar, tema. Bir şeyler... Tırnaklarla kazımalar.
Televizyona esir alan tema yani son 3-4 yıldır. Yeni ama bir şey yok.
İşte o temanın daha böyle biraz daha hadi bakalım kaliteli görünmesi gibi diyelim yani.
O daha iyi paketlenmişi.
Ya yani içinden çıkan şey aynı, aynı ama paketi daha güzel bunun diyelim. Aynen. Doğru çok
daha
güzel söyledin.
Gözüküyor.
Çok güzel söyledin. Hadi oradan artık yani Türkiye'nin en önemli istersen entertainment olayı olan Altın Kelebek'e gidelim.
Hadi gidelim Altın Kelebek. Yorumlarımız ilk sezonlarımızda çok takip edilirdi biliyorsun. Biz de uzun vakitler ayırırdık programlarımızda. Ama ne Altın Kelebek'in eski heyecanı kaldı.
Ne de bizim diyormuşum. Ben Ahmet Hakan ve sen gibi son söyleyeceğimi ilk söylemek istiyorum burada. Sabuncu Tüpçü'ye ödül verdi.
Aynen öyle. Ben de Kanal D'nin şirket etkinliğini izledik. Aynen. His uyandırdı.
Evet, evet. Bittikten sonra şirket içi motivasyon etkinliği yani.
Aynen öyle. Kurum içi ödüller de atıldı.
Evet, evet. Niye canlı yayınlandı tüm Türkiye'ye izledi onu anlamadık yani.
Keşke Akbank'ınki yayınlansaydı. Tarkan çıkmış yani.
Değil mi?
Aynen.
Demirören Medya Yapım'ın etkinliğini izledik yani otur. Bu arada bu konuda da bak işte Gülseren Hanım yalı kazığıyla biliyorsun niyeyse ekip. Yılın dizisi olarak ekipte çıktı pembe gözlükleriyle. Hayata da nasıl bir çerçeveden baktığını herkese göstermiş oldu kendisi.
Kendi pembe gözlükle bakarken bize niye kara gözlükleri reva görüyor onu hiç bilmiyorum.
Hanımefendi Demirören grubuna teşekkür etti. İşte bak psikanaliz başarısı. Analitik düşünme biliyor yani kimden geldiğini ödülü.
Aynen kime teşekkür etmesi gerektiğini çok iyi biliyor.
Çok iyi.
Gece boyunca da Demirören ailesine teşekkür eden çok çok çok çok az insan vardı. Gülseren Hanım da o ilk üçten biriydi yani. Bir de kendisinin yapımcısı Onur Güven Atam teşekkür etti Demirören ailesine.
Analitik düşünme başarısı
aynen.
Tabii.
Aynen.
Tabii o işte o hep arkasındakini görmek, niyet okumak falan o mesleki deformasyon.
Aynen.
O pembe gözlük, çıplak gözlük. Gösteriyor herhalde o gözlükler onda.
Yine Cem Davran ve Çağla Şikel sundu biliyorsun.
Çağla Şikel yine kaburga dekoltesiyle aramızdaydı. Bu kadar vücudu güzel bir kadın.
İkinci giydiği mesela
muhteşem.
Ne kadar güzel.
Şamdan gibi duruyordu yani.
Muhteşem
bir biblo gibiydi yani evet. Sahnede. Yani niye kaburganın altını açıp bize gösteriyorsun abla? Böbrek dekoltesi diye bir şey mi var? Ha geçen Altın Kelebek'te yaptın aynısını. Üçüncü seçeneğin buydu dolapta kalmasın diye mi giydin yani? Geçen senenin konseptini niye devam ettiriyorsun?
Evet. Ahmet Hakan demiş ki...
Artık şu anlaşıldı. Türkiye'nin ortalamasını temsil ediyor Altın Kelebek. Marjinallikler, uçlara savrulmalar, çıkıntılık yapmalar, gereksiz ahkam kesmeler falan egemen olamıyor orada.
O kadar doğru ki.
Çok doğru.
Ya ortalamanın üstünde iş yaparsan ödüllendirilmezsin diyor. Ortalama
asla.
Yapacaksın diyor ya.
Marjinallikler...
Uçlara savrulmalar, çıkıntılıklar...
O yüzden işte en iyi erkek şarkıcı 3. kere Edis alabiliyor.
Çıkıntılık yapan...
Albüm yapmasına rağmen...
Çıkıntılık da yaptığı için ama Mabel Batiz... Sadece albüm yapsa belki alırdı ama
çok
orada
da marjinal biliyorsun.
Evet çıkıntılık çok. Da yaptığı için ödüllendirilmiyor yani.
Ortalamanın da üstünde tabii bir tık.
Yani ve artık Kızılcık Şerbeti. Çıkıntılık yaptığı için, marjinal yaptığı için, ortalamanın üstünde bir şey ortaya koyduğu için ödüllendirilmiyor. Yerine Yıl Çapkın ödüllendiriliyor.
Gene el mahkum en iyi senaryo ve en iyi yönetmeni Kızılcık Şerbeti'ne vermişler.
Bir zahmet.
Bir zahmet artık.
Yani Kızılcık Şerbeti zaten o biz ödülsüz mü ayrılacak diye bekledik. Çünkü onları
evet.
Da sonda veriyorlar biliyorsun. kızılcık şerbeti o törenden ödülsüz ayrılsaydı kimdi çöpe atan?
Rain Man.
Rain Man'i haklı görecektik neredeyse.
Aynen.
Yani.
Çok saçma olurdu.
Tek tek saymaya hiç gerek yok. Neredeyse bütün ödülleri Kanal D ve Demirören Medya yapımları aldı.
Evet. Yani o en iyi romantik komedi skandalı 6 bölümlük Kerem Bürsin dizisine hem kadın oyuncu hem erkek oyuncu hem yılın romantik komedi dizisi.
Hem de Kerem Bürsin'in.
Okey. Okey.
Yani right. İçine Alexa kaçmış konuşması.
You are the man.
Ya böyle neden? Cringe anlatabiliyor musun? Cringe. Yani böyle koskoca adam çık sen orada kendini rezil et yani. Cringe. Bak o elimdeki ödülü tutuyorum tutuyorum öyleyse varım hanımefendi. Mesela güldük eğlendik bu senede bir atıfta bulundu o söylediklerini şimdi tutuyorum ödülü ama bu sefer vermek için tutuyorum falan diye.
Nebahçe eğlenceliydi.
Eğlenceliydi kendisine gelirken bu geceyi niye erkeğe vereceksin demişler. Çok yakışıklı bir adama vereceksin demişler. Çok mutlu yüzü gülüyordu yani kendisinin. Tabii sana da deseler gecenin en yakışıklı erkeğine vereceksin diye senin de yüzün güler yani.
Çok yakışıklı bir adam diyorlar. Bu gece gelirken dediler ki çok yakışıklı bir adama vereceksin. Hayır artık o çok iyi oyuncu bir aktör. Kıvanç Tatlısın.
Ödül konuşmalarında tabii ki sadece Kerem Bürsin'in cringe kabus halleri değil.
Dilan Polat'ın dediği gibi cring. Cring olmuş Kerem Bürsin.
Ben utandım.
Ben de utandım. Geçmiş olsun. Allah şifa versin.
Belli ki salondaki herkes de onun adına utandı
buz
yani.
Kesti buz kesti zaten canım. Bir Yalı Çapkın'a en iyi dizi olduğunda buz kesti salon. Bir de Kerem Bürsin'in bu tavırlarında yani.
Ama tabii sadece Kerem Bürsin'in konuşmaları değil. En iyi çocuk oyuncu Ada Arman'ın konuşması çok etkileyiciydi. Ben çok beğendim. Savaşın şiddetini olmadığı, çocukların ölmediği, kadınların ve hayvanların özgür olduğu bir dünya, eşit olduğu bir dünya minvalinde bir konuşma yaptı. Vallahi bravo.
Aynen.
Çıkıp oraya iki tane kelime söyleyemeyen Kerem Bürsin utansın kendinden yani şimdi.
Aynen öyle.
Bunu asla Ada Arma'yı küçümsemek için falan söylemiyorum. Kerem Bürsin'e ithafen söylediğim için onun da anlayacağı şekilde söylemek için söylüyorum. Bacak kadar çocuk çıktı neler söyledi. Sen kazık kadar adam utanmadın orada o hareketleri yapmaya yani.
Hiç bunları söylemesine de gerek yoktu bu arada normal.
Benim de Ece Erkel gibi yargı da var. Şimdi yarın gidip Kerem Bürsin'in arabasının aynalarını kız aynalarını kıracağım.
Evet anında bir Ece Erken bir Can Bali'ye dönüşümü zamanı çok hızlı oldu. Çok hızlı oldu. Kendisinin çıkıp Filistin'de çocuklar ölüyor, ülkemizde deprem oldu, Cumhuriyetimizin de 100. yılı falan böyle spesifik bir konuda konuşmasına da gerek yoktu.
Yapımda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Hayırlı geceler, iyi akşamlar yani.
Ama işte durum o kadar absürt ki dizi 10 bölüm yayınlanmış ya da yayınlanmamış. Kimsenin izlediği yok, haberi yok. Bakıp gülüyor ödüle gülersin. Ben de gülerim. Bir de yılın en iyi erkek oyuncusu falan. Bakıp gülerim yani Kerem Bürsin olsam. Haklıydı o noktada da.
Kaç yıldır bu böyle suyu çıktı bunun ya bu altı.
Çok ya.
Ya bizim ama çocukluğumuzda bir karşılığı vardı yani. Çok
ama kimler katılırdı yani Bülent Ersoy'u da o sahnede gördük. Tarkan'ı da gördük. Sibel Can'ını da işte herkesini yani kim varsa.
Teoman bile elinde içki bardağını bırakıp çıktı sahneye.
Şebnem
yani.
Ferah'ını da Özlem Tekin'ini de kim varsa hayatımızdan gelmiş geçen herkes o sahnedeydi ve güzeldi.
Bir de ben Ece Merkek'in konuşmasını çok beğendim. Kendisi sokak hayvanlarının katledilmesine dikkat çeken bir konuşma yaptı. Tabii ki her sokak hayvanı meselesinde olduğu gibi Twitter'da infiale sebebiyet verdi ama çok yersizdi yani.
Çok yersiz bir tepki. İşte diyorum ya herkes kişisel olarak ilgilendiği meselesini dile getirebilir. Ben bunun önünde bir sakınca görmüyorum. Evet. Birisi çıkıp Filistin'de çocukları ölmesin onların yanındayım diyebilir. Birisi sokak hayvanları katledilmesin diyebilir. Birisi İstanbul Sözleşmesi geri dönsün diyebilir. Ki kimse demiyor Ahmet Bey'in de dediği gibi. Onları zaten çağırmıyorlar.
Marjinal ve çıkıntılık yapanlar oldukları için. Ama işte çıkıp da
falan.
Yürü oradan sen.
Yani Ahmet Hakan her ne kadar Altın Kelebeğin anlam ve önemi çok zarif, muazzam,
erdemli bir tören falan
dese de çok sasıydı, çok sıkıcıydı. Yılın şarkısı Semih Cenk, şarkıcısı Semih Cenk öyleydi bu arada. Yani buna da vermemek olmazdı maalesef.
Senin de fırsatın olsa sen de verirsin.
Türkiye'nin en çok dinlediği şarkıları açıkladı biliyorsun Spotify. 5 tanesi Semih Cenk'e ait. Biz dinlemiyoruz diye de vermeyecek değiller herhalde.
Yani. Sen Alizade dinliyorsun diye de Semih Cenk'i göz ardı edecek halde.
Ama yılın rapçisi Blok 3 yerine Alizade olabilir. Bloke miymiş? Alizade olabilirmiş kesinlikle. Enteresan. Müge Anlı gelmemiş.
Yani Norm Ender o kadar güzel 100. yıl marşı yaptı. Niye ödüllendirilmedi?
Ki çıktı orada söyledi biliyorsun. Bütün salon ayakta alkışladılar.
Ve eşlik ettiler falan.
Sammy Cenk hariç. O eşlik etmemiş, Twitter'da da ne gömmüşler.
Twitter'ın işi o, boş versene sen.
En iyi magazin programı tabii ki. Yılanlar. Her sene olduğu gibi. Onlar da bu ödül için artık kadrolu.
En iyi dijital içeriği insellere vermişler.
Evet, konuşanlar olmuş. Olur.
Olur.
Böyle ödül töreninde olur. Böyle
yani olur. Herhalde ne verecekler ya başka.
Ortalama diyor ya Ahmet Hakan'ın da, bak hiç unutmayalım. Ortalama bir ödül töreninde bir ödül töreni. Tabii ki konuşanlar olacak.
Türkiye ortalaması.
Hadi şahsiyeti de konuşalım.
Şimdi bitirelim.
Bitirelim.
Şahsiyete de ben şöyle şey yaptım. Yani unuttuk.
Unuttuk
yani.
Tabii birisi yazmış ya, Alzheimer olan Agah Bey benden daha iyi hatırlıyor ilk sezonu diye. Gerçekten hepimiz aynı şoku yaşadık.
Benim de yorumum şu oldu. Agah Bey'le birlikte hatırladım ben de.
Aynen.
Ben de yani o karakterle eşleşmemiz çok net oldu. Çünkü ben de Alzheimer olmuş gibi başladım diziye yani.
Ben de öyle.
Agah Bey'i hatırladıkça biz de hatırladık neler olduğunu.
Ki bu mantıkta da yapılmış gibi duruyor bu arada. Tebrikler, kesinlikle evet. Çok iyi yazılmış. Yani muhteşemdi.
Yani yazarı nevi şahsına münhasır birisidir. Ben pek haz etmem ama güzel dizi.
İyi yazılmış dizi. Bir senaryo yani.
Evet evet yani.
Takır takır.
Bir de çok zekice düşünmüşler. Dizide olmayan ne varsa çıkarmışlar.
Aynen.
Such as Cansu Dere. Onun yerine böyle
olanları genişletmişler. Aha. Şebnem Bozoklu muhteşem.
Ve böyle ihtiyar iyi oyuncular toplamışlar. O da çok tatlı olmuş.
Erdal
böyle...
Özyağcılar çok iyi olmuş.
Diğerleri hepsi öyle yani.
Hepsi hepsi.
Tüm yeni giren karakterler çok başarılı oyuncular ve çok iyi olmuş. Çok iyi oturmuş diziye. Haluk Bilginer'den yine bir deli izliyoruz.
Zaten yani. Muhteşem. Mekanlar çok güzel. İstanbul'u, gerçek İstanbul'u
Ara Kafe.
Görüyoruz.
Ne kadar güzel çekmişler Ara Kafe'yi.
Beyoğlu'nu görüyoruz. Fatih'i görüyoruz. İşte ne bileyim Üsküdar'ı görüyoruz. Görüyoruz. İstanbul'u görüyoruz yani.
Muhtemelen Uludağ görüyoruz. Daha göreceğiz de. Nasıl ki İstanbul'a son çerde New York'u köşe bucak gezmişler. Şahsiyette de zannediyorum ki Türkiye köşe bucak gezilecek yani.
İşte ama o diğerleri gibi stilize bir gezme değil yani. O gerçek İstanbul'da geziyoruz.
Evet.
O neonlarla falan stilize ediliyor. O da çok hoş oluyor. Çok hoş. Ben görselini de çok beğeniyorum bu dizi.
Bak sırf canım çekti Ara Kafe'ye gittim bölümü izledikten sonraki gün yani. Bir oturayım bir gidilir, tekrar gidilir. Diye yani.
Tam gerçekten öyle. Tebrikler vallahi muhteşem başladı.
Tebrikler çok iyi.
Henüz devam ettiği için tabii öyle nihai yorumlar yapamıyoruz ama çok iyi gidiyor. Bence herkes izlesin.
İlk sezonu da öyleydi.
Öyleydi. Çok yani, o da çok güzel.
Yani Cansu Deren'in bile batıramadığı bir diziydi yani. Aynen. Şahsiyet. Şimdi artık Cansu'yu da fotoğraf olarak kullanmışlar sadece şimdiye kadar en azından.
Geliyor ama fragmanda vardı. Bir noktada gelecek.
Son birkaç bölüme inşallah.
O da dijital. O da soğuk çünkü değil mi? Geçmiyor hiç bana Cansu Dere'de.
Model.
Evet.
Hayatım Cansu değil mi? Cansu mankenlikten.
Hiç bilmiyorum.
Öyle biliyorum ben.
Çok güzel yani fotoğraf olarak. Muhteşem. İnanılmaz. Look yani çok güzel duruyor
ve
ekranda.
Ve kaşı, gözü, saçı, başı gerçekten sadece vücudu çok güzel bir kadın.
Çok güzel.
Ve şey değil böyle remarkable derler böyle çok güzel bir sarışın, masmavi gözleri, bembeyaz teni işte pembe
yok,
falan
yok,
değil.
Yok kendine has bir
evet,
şeyi var yani.
Evet yani her bütünüyle böyle. Nevi şahsına münhasır çok güzel bir güzelliği var kadına, eyvallah.
Ama soğuk. Oyuncu olarak soğuk yani.
Sanki böyle. Hep soğuk gibi o
hep
da.
Hep soğuk işte evet.
Anlatabiliyor muyum? O böyle o gündelik işte, hayatında da öyle gibi yani.
Yine aura gibi evet, sanki. O evet. Sıtamıyor beni yani izlerken. Onun
buzlar
yanında yer alamıyorum.
Yani.
Aynen. O bir şekilde bir duvar var seyirciyle arasında yani.
O mesela bak o ilk sezonda hatırladım. Yani delirip böyle havaya ateş açtığını hayal ettiği ve işte onu oynadığı hayal olarak gördüğümüz için biz onu bir sahne. O yani. Gerçekten bu mu hani? Azıcık daha delirip demedin mi ya abla hani?
Evet.
Haluk Bilginer de Farah Zeynep gibi canı nasıl isterse öyle oynuyor.
Ama bir tutarlılığı var işte. Başında bir yönetmen var diyeceğim şimdi yani.
Dedi.
Haluk Bey zaten bunu tutacak bir oyuncu. Yani kendi kendine de bu takibi yapan bir oyuncu.
Belli
yani
ki o AGH'e oturtmuş kafasında ama canının istediği gibi oynuyor yani.
Farah'ta onlar da yoktu yani. Ya,
diyor mu aynı sahne içinde her açıda başka duygu
her
vardı
yani. Her açıda
yani.
Başka oynuyordu Farah yani. İnanılmazdı o açıdan. Behind the Teyze ile böyle aynalarla yaptıkları bir sahne vardı. Çok uzun. O sahne mesela 6-7-8 açıdan çekilmiş. Hepsinde başkaydı. Hepsinde.
Doğru.
Başladığımız yere geri döndük görüyorsun. Evet. Demek yeter ki sözün bitme vaktidir. Demek oluyor bu. İzledikçe yaparız böyle bölümleri, biliyorsun bizi.
Bir de böyle bir YouTube yapalım bir ara.
Yapalım.
Çok takip ediyoruz YouTube'da. Yani Fatih Altaylı var, Nevşin Mengü var. Diğer böyle sadece gündem olmayan içerikler üretilenler var. Armağan Çağlayan keza var. Falan onları da bir ele alalım bakalım. Bu beğenilirse, anladım, güzel karşılık dönüş alırsa bakacağız. Ona göre Instagram'ımız
Kobra Kobra Podcast.
Twitter'ımız
Kobra Pod.
Buralardan yazın bakalım beğendik beğenmedik diye. Çok istiyorsanız, çok da beğendiyseniz Kreasus'umuz Kobra Kobra Podcast. Oradan da bir destek artık yani.
Her cumartesi gündem yeni bölümleri bizle tabii ki podcast dinlenen her yerdeyiz diye de hatırlatalım. Belki ilk kez dinleyen yavru kobralarımız olacaktır bu bölümde bizi. Her cumartesi haftanın gündemini yorumluyoruz. Kendi ironik ikonik dilimizle. Kasvete boğmadan
kahkahalar eşliğinde
haftanın gündeminden yudum yudum
tatlı tatlı haberdar oluyoruz hep birlikte.
Her cumartesi diye biz.
Hepinizi bekliyoruz deyip
herkesi çok öpelim.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere diyelim.
İşleri bitince sakinleşiyorlar. Sonra yeniden sepete. Neyse ki buna razılar. Aksi halde yılanların öcü durumu ortaya çıkardı.